Ayrım 15, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 150. Ertesi sabah üçü kamptan ayrılırlarken etraf hala karanlıktı. Boris görünürlerde yoktu. Nicholas sorusu sorduğu zaman Tessay sadece "Dün akşam siz yattıktan sonra o da şişeyi bitirdi" dedi. "Artık kulübesinden ancak öğleyin çıkar. Beni arayacağını sanmıyorum." Nicholas elinde tüfeğiyle öne geçerek bir gün önce Tamri'nin gösterdiği yola saptı ve iki kadını aşınmış kireç taşı tepelere doğru götürdü. Yürürlerken İngiliz onların konuştuklarını duyuyordu. Ryan Tessa'ya çizgili dikdiki nasıl gördüklerini ve planlarını anlatmaktaydı. Uçurumun hemen kenarındaki dikenli ağaca eriştikleri sırada güneş ufuktan iyice yükselmişti. Yerleşip pusuda beklemeye başladılar. Ryan bir ara "O zavallı küçük hayvanı vurduğunu düşünelim" dedi. "Ölüsünü nasıl alacaksın?" Adam kamptan ayrılmadan önce "bu işi hallettim" diye açıkladı. "İç sürücülerin başıyla konuştum. Silah sesini duyar duymaz halatlar getirip karşı tarafa geçmeme yardım edecek." Tessay aşağıya uçuruma baktı. "Uçurumu geçmek istemezdim." Nicholas, "Orduda insana bazı yararlı şeyler öğretiyorlar" diye cevap verdi. Rahatça oturup ağacın gövdesine yaslandı ve tüfeğini kucağına koydu. İki kadın onun yanına uzanarak alçak sesle konuşmalarını sürdürdüler. Nicholas seslerinin uçurumun diğer tarafından duyulmayacağına karar verdi. Bu nedenle onları susturmadı. İngiliz dikdikin erkenden ortaya çıkacağını düşünüyordu ama yanılmıştı. Hayvan öğleye kadar gözükmedi. Vadi öğle güneşinde kavruluyordu. Uçurumun diğer yanı sıcağın neden olduğu ışıltılı sislerin arasında mavi renkli kırık bir cama benziyordu. İki kadın konuşmaktan çoktan vazgeçmişlerdi. Sıcakta uykulu uykulu yatıyorlardı. Bütün dünya sıcak yüzünden sessizleşmişti. Sadece bir çalı kumrusu o hüzünlü şikayetiyle sessizliği yarıyordu. "Karım öldü, çocuklarım öldü, ah ah ah." Nicholas'ın göz kapakları ağırlaşmaya başlıyordu. Farkına varmadan başı göğsüne düştü. Doğruldu ve aynı şey yine tekrarlandı. İngiliz tam uykuya dalacağı sırada arkasındaki çalılıktan bir ses geldi. Hafif bir şeydi ama İngiliz o sesi çok iyi tanıyordu. Bu ses sinir uçlarını kamçıladı sanki. Hemen kendine geldi. Boğazında korkunun o paslı tadı belirmişti. Kalbi hızla çarpıyordu. Duyduğu madeni ses bir AK-47 saldırı silahının emniyetinin açılarak ateşlenmeye hazır duruma getirildiğini açıklıyordu. İngiliz bir hamleyle çiftesini kaptı ve iki kez yuvarlandı. Arkasında yatan kadınları korumak için gövdesini büktü. Aynı anda Rigby'yi omzuna dayayarak arkasındaki çalılığa sesin geldiği tarafa nişan aldı. "Kadınlara yatın" diye fısıldadı. "Başlarınızı kaldırmayın." Parmağı tetikteydi. Aslında bu Kalaşnikov'la başa çıkabilecek bir silah değildi. Ama Nicholas ateşe karşılık vermeye hazırdı. Hedefini fark ederek hemen ona döndü. 20 adım ötede bir adam yere çömelmiş, silahını Nicholas'ın yüzüne çevirmişti. Bir zenciydi. Üzerinde eski ve yırtık bir kamuflaj giysisi ve başında da aynı kumaştan yapılmış yumuşak bir kep vardı. Palaskasına bir bıçak, el bombaları, matara ve bir gerilla için gerekli diğer şeyleri dizmişti. Nicholas bir şufta diye düşündü, gerçek bir profesyonel. Onun karşısında hiç duraklama. Ne var ki aynı anda kendi kendine "adamın niyeti beni öldürmek olsaydı, şimdiye kadar çoktan can vermiştim" dedi. Tüfekle AK-47'yi tutan adamın kanlanmış sağ gözüne nişan aldı. Şufta çıkmazda olduklarını belirten bir tavırla gözlerini kıstı. Sonra da Arapça emir verdi. "Salim, kadınlara nişan al. Bu adam kımıldarsa onları vur." Nicholas yandan gelen sesi duyup o tarafa bir göz attı. Ama hala şuftayı gözden kaçırmamaya çalışıyordu. Bir gerilla daha çalıların arasından çıktı. Onun da giysisi aynıydı. Ancak Sovyet yapımı bir RPD hafif makinelisini kalçasına dayamıştı. Silahın namlusu çalılık alanda daha rahat savaşmak için kesilmişti. Gerilla boynuna bir fişeklik dolamıştı. Nicholas adamın tetiğe bir dokunmasıyla kendilerini kıymaya çevirebileceğini biliyordu. Şimdi etraflarında her taraftan çalıların arasından hışırtılar geliyordu. Nicholas bu iki adamın yalnız olmadıklarını anladı. Rigby ile bir el ateş edebilirdi ama o arada Royan ile Tessa'yı öldürürlerdi ve kendisi de onları çabucak izlerdi. İngiliz tüfeğinin namlusunu ağır ağır indirerek toprağa doğru çevirdi, sonra silahını yere bırakıp ellerini kaldırdı. ''Kadınlara siz de ellerinizi kaldırın'' dedi, ''size ne söylerlerse onu yapın.'' Gerilla lideri ayağa kalkarak adamlarına yine Arapça hızlı hızlı bir emir verdi, ''Silahını ve çantasını alın.'' Nicholas yüksek sesle ''Biz İngiliz vatandaşıyız'' dedi. Gerilla onun Arapça konuştuğunu duyunca şaşırdı. ''Biz sadece turistiz, asker değiliz, hükümetle de bir ilişkimiz yok.'' Diğer gerillalar gizlendikleri yerden çıkarken lider ''Sus'' dedi, ''Sesini kes.'' Nicholas devriyenin 5 kişiden oluştuğunu gördü. Ama herhalde ortaya çıkmamış olan gerillalar da vardı. Esirleri toplarken son derece profesyonelce davrandılar. Birbirlerinin silahlarının önüne geçmediler. Esirlere kaçma fırsatı vermeden hepsinin üzerlerini çabucak aradılar. Sonra etraflarını sarıp hızla keçi yolundan götürmeye başladılar. Nicholas, bizi nereye götürüyorsunuz diye sordu. Soru yok. AK-47'nin kabzası İngiliz'in kürek kemiklerinin arasına indi. Nicholas az kalsın yere devriliyordu. Uysal bir şekilde İngilizce yavaş olun çocuklar dedi. Aslında buna hiç gerek yoktu. Öğleden sonraki o sıcak saatlerde İngilizle kadınları hızla yürüttüler. Nicholas güneşin durumuna ve uzaktan gördüğü uçuruma göre yerlerini saptamayı sürdürdü. Şuftalar onları batıya doğru götürüyorlardı. Nil'i izleyerek Sudan sınırına doğru yol almaktaydılar. Akşam olurken İngiliz hemen hemen 15 kilometre ilerlemiş olduklarını düşünüyordu. O sırada ana vadiden uzanan bir kola eriştiler. Yamaçlar sık ağaçlarla kaplıydı. Üç esiri bu ormana soktular. Nicholas ve iki kadın daha varlığından bile kuşkulanmadan kendilerini gerilla kampında buldular. Ustalıkla kamufle edilmiş bir yerdi burası. Kampta birkaç derme çatma baraka ve ateş etmek için yapılmış barınaklar vardı. Nöbetçiler uygun yerlere dikilmişlerdi. Çukurlardaki hafif makinelilerin başında da adamlar vardı. Esirleri kampın ortasındaki bir barakaya götürdüler. Üç adam alçak kamp masasına serilmiş olan bir haritanın üzerine eğilmişlerdi. Hepsinin de subay oldukları anlaşılıyordu. Liderin ise kim olduğu çok belliydi. Grubu yakalayan devriyenin lideri adama giderek onu saygıyla selamladı. Sonra da telaşlı telaşlı konuşup esirleri işaret etti. Gerilla lideri doğrularak güneşe çıktı. Orta boyluydu ama çok otoriter olduğu için daha uzun gibi duruyordu. Omuzları geniş, vücudu tıknaz ve dört köşeydi. Beli kalınlaşmaya başlamıştı. Kısa kıvırcık sakalında birkaç kırlaşmış tel vardı. Yüz hatları ince ve biçimli, cildi kehribar ve bakır karışımı bir renkteydi. Siyah gözleri zeka doluydu. Ancak bakışlarından huzursuzluğu okunuyordu. Nicholas'a adamlarım Arapça konuştuğunuzu söylediler dedi. İngiliz Arapçayı senden daha iyi konuşuyorum, McNimmur diye cevap verdi. Demek şimdi de bir avuç hayduta ve insan kaçıran ipsiz sapsıza elebaşılık yapıyorsun. Sana her zaman cennete gidemeyeceğini söyledim. Seni günahkar seni. McNimmur adama hayretle baktı, sonra da gülmeye başladı. Nicholas, seni tanımadım. Aman tanrım, yaşlanmışsın. Şu saçlarındaki kırlara baksana. Kollarını açıp İngiliz'i kucakladı. Nicholas, Nicholas adamı iki yanağından öptü. Sonra da onu hafifçe kendisinden uzaklaştırarak şaşkın şaşkın bekleyen iki kadına baktı. Onlara Nicholas benim hayatımı kurtardı diye açıkladı. Beni utandırıyorsun Mac. Mac onu tekrar öptü. Hayatımı iki kez kurtardı. Nicholas bir kez diye itiraz etti. İkincisinde sadece bir hata yaptım. Seni vurmalarına izin vermeliydim. Mac neşeyle güldü. Aradan ne kadar zaman geçti Nicholas? Bunu düşünmeye bile dayanamam. Mac en aşağı 15 yıl dedi. Sen hala İngiliz ordusunda mısın? Rütben nedir? Herhalde general olmuşsundur. Nicholas başını salladı. Ben sadece yedeyim artık. Sivil yaşama döneli çok oldu. Mac yine Nicholas'ı bırakmadan ilgiyle iki kadına baktı. Onlara askerlik konusunda bildiklerimin çoğunu bana bu adam öğretti diye açıkladı. Bir Tessa'yı süzdü, bir Royan'ı. Sonra bakışları tekrar Etiyopyalı kadına kaydı. Sizi tanıyorum. Yıllar önce Addis Ababa'da görmüştüm. Babanız Alto Zemen'di, büyük ve iyi bir adam. Onu despot Mengistu öldürdü. ''Ben de sizi tanıyorum Alto Mac. Babamın size büyük saygısı vardı. Çoğumuz sizin Etiyopya'mızın başkanı olmanız gerektiğini düşünüyor. O adamın yerine.'' Tessay zarif bir reverans yaptı. Başını mahcup ama etkileyici bir saygıyla eğdi. ''Hakkımdaki fikirleriniz gururumu okşuyor.'' Mac kadının elini tutarak onun doğrulmasına yardım etti. Sonra da tekrar Nicholas'a döndü. ''Sizi böyle karşıladığımız için özür dilerim. Adamlarımdan bazıları fazla hevesli. Kimi Ferengilerin manastırda sorular sorduklarını duymuştum. Ama neyse, burada dostlar arasındasınız. Hepinize hoş geldiniz.'' diyorum. Mac Nimmur onları barakaya soktu. Adamlarından biri ocaktan, isten kararmış bir çaydanlığı alarak kupalara koyu kahve doldurdu. Mac ile Nicholas, Falkland Savaşı'ndan önceki günlerden söz etmeye başladılar. O günlerde yan yana savaşmışlardı. Nicholas gizli bir askeri danışman, Mac de diktatör Mengistu'ya karşı çıkan genç bir savaşçıydı. Nicholas sonunda, ''Ama savaş artık sona erdi Mac.'' diye itiraz etti. ''Savaş kazanıldı. Neden hala adamlarınla bu çalılıklarda saklanıyorsun? Neden diğerleri gibi Addis Ababa'da zengin olup semirmiyorsun?'' ''Addis Ababa'daki ara hükümette düşmanlarım var. Mengistu gibi insanlar onlarda. O adamları da başımızdan attıktan sonra çalıların arasından çıkacağım.'' İki adam Afrika siyasetini heyecanla tartışmaya başladılar. Karma karışık bir şeydi bu. Roy'un sözü edilen adamlardan sadece birkaçının adını duymuştu. Bin yıl süren din ve kabilelerle ilgili ön yargıların inceliklerini kavraması imkansızdı. Ama Nicholas'ın bilgisinin derinliği Roy'unu etkiledi. Durumu anlaması, McNimmur gibi birinin ona fikrini sorup önerilerini dinlemesi de öyle. Tessa ise Mac'in her sözünü büyük bir ilgiyle dinliyordu. Nicholas'a hayranlıkla, ''Alto Mac sıradan insanların hakları için savaşıyor.'' dedi. ''Ve o güzel bir dövüşten çok hoşlanır.'' Nicholas gülerek sevgiyle Mac'in omuzuna vurdu. Gerilla lideri bu hareketi fazla dostça bulup sinirlenebilirdi ama neşeyle güldü. ''Artık bir asker değilmişsin Nicholas. O halde burada ne işin var? Bir zamanlar sen de güzel dövüşlerden hoşlanırdın.'' ''Ben artık uslandım, hiç dövüşmüyorum. Abbay uçurumuna diktik avlamaya geldim.''
''Diktik avlamaya mı?''
Mac İngiliz'e kulaklarına inanamıyormuş gibi baktı. Sonra da kahkaha ile gülmeye başladı.
''Buna inanamam, sen böyle bir şey yapamazsın. Diktik avlamaya çıkmış olamazsın. Mutlaka bir işler karıştırıyorsundur.''
''Doğru
söylüyorum.'' Yalan söylüyorsun Nicholas. Bana hiçbir zaman ustalıkla yalan uyduramazdın. Seni çok iyi tanırım. Bir şeyin peşindesin ve yardımıma ihtiyacın olduğu zaman da bana bunu açıklayacaksın.
Sen de bana yardım edeceksin öyle mi?
Tabii, iki kez hayatımı kurtardın.
Nicholas bir kez dedi.
McNimmur bir kere bile yeterli diye cevap verdi.
Onlar konuşurlarken güneş de ufka yaklaşıyordu. McNimmur sonra resmi bir tavırla,
''Bu gece misafirimsiniz.'' dedi. ''Yarın sabah sizi Aziz Frumentius Manastırı'ndaki kampınıza götüreceğim. Ben de zaten manastıra gidiyordum. Adamlarımla Timkat Bayramı'nı kutlayacağız. Başrahip Jali Hora hem dostumuz hem de yardımcımızdır.''
''Herhalde manastır da en gizli merkezin. Malzeme ve bilgi için manastırdan ve keşişlerden yararlanıyorsun.'' McNimmur üzgün üzgün başını salladı.
''Beni çok iyi tanıyorsun Nicholas. Bana bildiklerimin çoğunu sen öğrettin. Bu nedenle stratejimi tahmin edebilirsin. Manastır operasyonlar için kusursuz bir merkez. Sınıra da yakın.''
Gülerek durdu.
''Ama herhalde sana bütün bunları açıklamama hiç gerek yok.''
Mac adamlarına Nicholas'la Roy'un için bir baraka yaptırtıp üzerinde otlar kestirtti. Kadınla adam ince damın altında birbirlerinin yakınında yattılar. Hava boğucu olduğundan örtü aramıyorlardı. Nicholas'ın çantasında böceklerin sokmasını engelleyen ilaçlardan da bir tüp vardı. Ot yatakta yatarlarken ikisinin de başı birbirine yakındı. Onun içinde alçak sesle konuşabiliyorlardı. Nicholas başını çevirdiği zaman birbirlerine sokulmuş olan McNimmur'la Tessa'yın ateşin önünde oturduklarını görebiliyordu. ''Etiyopyalı kadınlar Mısırlı Araplardan farklılar. Hatta Afrikalı kadınların çoğundan.'' Roy'un da çifte bakıyordu. ''Hiçbir Arap kızı öyle bir adamla yalnız kalmaya cesaret edemez. Özellikle evliyse.'' Nicholas fikrini açıkladı.
Hangi açıdan bakarsan bak müthiş bir çift oluşturuyorlar. Şansları açık olsun. Fessa'nın şansı son zamanlarda tersine dönmüştü. Artık bu durumun düzelmesinin zamanı da geldi.
Başını çevirip Roy'un yüzüne baktı.
Ya sen Roy'un, sen nesin? Nazik ve uysal bir Arap mısın, yoksa bağımsız ve iddialı batılı bir kadın mı?
Kadın bu tür samimi soruları sormak için hem çok erken hem de çok geç diye cevap vererek adama arkasını döndü.
Ah, bu gece çok resmiyiz demek. İyi geceler Voizero Royan.
İyi geceler Alto Nicholas dedi Royan. Güldüğünü görmemesi için adama bakmıyordu.
Gerillalar ertesi sabah şafak sökmeden yola çıktılar. Çarpışmaya gideceklermiş gibi ilerliyorlardı. Önden keşif timleri gidiyor, yanları da diğerleri kolluyordu.
McNimmur, ordu birlikleri buraya uçuruma pek ender geliyor diye açıkladı. Ama biz onlar için her zaman hazırız. Hepsini de neşeyle karşılıyoruz.
McNimmur konuşurken Tessay da onu dinliyordu. Zaten gözlerini adamdan alamıyordu.
Roy'na fısıltıyla, o gerçekten büyük bir adam dedi. Belki 1000 yılda ilk kez ülkemizi birleştirebilecek biri çıktı. Onun karşısında kendimi çok önemsiz hissediyorum. Ama sanki yeniden genç bir kız olmuşum gibi bir duyguya da kapılıyorum. Kalbim sevinç ve umut dolu.
Bütün sabah ilerlediler. Dandera Nehri göründüğünde McNimmur adamlarını sık çalıların arasına soktu. Bir gerillayı da önden yolladı. Bir saat kadar bekledikten sonra manastırdan bir grup yardımcı geldi. Her biri kafasında büyük bir çıkın taşıyordu.
Mac'i derin bir saygıyla selamladılar. Abbay uçurumuna dönmeden önce çıkınları gerillalara verdiler. Bu bohçalarda şammalar, başörtüleri ve sandallar vardı. Mac'in adamları soyunup dikkati çekmemek için yıkanmamış olan bu eski giysilere büründüler. Elbiselerinin altında sadece tabancaları vardı. Diğer bütün silahları, araç ve gereçleri kiraç taşı kayadaki mağaralardan birine sakladılar. Bir grubu da onları korumaları için orada bıraktılar. Sonra da bir grup keşiş gibi manastıra gittiler. Manastırdakiler Mac ve adamlarını sevinçle karşıladılar. Nicholas'la kadınlar orada adamdan ayrılıp yabani incir korusuna çıkan dik merdiveni tırmandılar. Boris onları bekliyordu. Öfke ve hiddetle kampta dolaşıp duruyordu.
Tessa'ya kahretsin diye bağır. Neredeydin kadın? Bütün gece onunla bununla yattın değil mi?
Nicholas Rus'a McNimmur'la kararlaştırdıkları hikayeyi anlattı. Dün akşam yolumuzu kaybettik. Bizi bu sabah manastırdan bazı keşişler bulup geri getirdiler.
Boris İngiliz'i küçümsercesine,
işte büyük avcı ve iz sürücü diye omurdandı. Rehbere ihtiyacın yoktu öyle değil mi? Artık senin neden sadece dik dik avlamak istediğini anlıyorum.
Neşesizce güldü, sonra da Tessa'ya bir ölününkini andıran soluk renkli ifadesiz gözleriyle baktı.
Seninle daha sonra konuşacağım kadın, şimdi gidip yemekle ilgilen.
Boğucu sıcağa rağmen Nicholas da Roy'un da acıkmıştı. Tessay bir incirin gölgesinde onlara soğuk yemek getirdi. Nicholas Boris'in önerdiği şarabı reddetti.
Bugün öğleden sonra tekrar hava çıkmak istiyorum. Hemen hemen bütün bir gün kaybettim.
Bu kez elini tutmamı ister misin İngiliz, yine kaybolmaman için?
Teşekkür ederim dostum ama sensiz yapabilirim sanırım.
Yemek yerlerken Nicholas Roy'unu dürttü.
Hayranın geldi.
Başıyla sıska ve biçimsiz Tamri'yi işaret etti. Çocuk sessizce gelmişti. Şimdi mutfak kulübesinin yakınında oturuyordu. Roy'un ona bakar bakmaz sevgiyle aptal aptal güldü. Başını eğerek utançla kımıldandı.
Boris'in kendileriyle ilgilenmediği bir sırada Roy'un Nicholas'a yavaşça ''Ben öğleden sonra seninle gelmeyeceğim.'' dedi.
''Adamla Tessay arasında bir sorun çıkacak sanırım. Burada Tessay'la kalmak istiyorum. Sen Tamri'yi yanına al.''
Ah tanrım, ne çekici bir seçenek.
Daha sonra tüfeğiyle çantasını alıp çocuğa da kendisini izlemesini işaret etti. Tamri heyecanla etrafına bakınarak Roy'unu aradı. Ne var ki genç kadın kendi kulübesine gitmişti. Çocuk sonunda istemeye istemeye Nicholas'ı izledi.
Nicholas çocuğa beni nehrin öbür tarafına götür dedi. Bana o kutsal yaratığın yaşadığı tarafa nasıl geçeceğimi göster.
Bu Tamrin'in hoşuna gitti ve heyecanla koşmaya başladı. Nicholas'ı pembe kayaların altındaki asma köprüden geçirdi. Bir saat kadar bir patikayı izlediler ama sonra yol aşılmamış tepelerin arasında sona erdi. Fakat bu Tamri'yi engellemedi. Çocuk dikenli çalıların arasına daldı. İki saat kadar kayaların üzerinden dikenli ağaçlıklarla kaplı vadilerden geçtiler. Nicholas, Roy'u neden bu tarafa getirmek istemediğini anlıyorum diye omurdandı. Çıplak kollarını dikenler çizmiş, pantolonu altı yerinden yırtılmıştı. Tüm bunlara rağmen yolu ezberliyordu. Oraya tekrar kolaylıkla dönebilecekti. Sonunda bir sırtı daha açtılar ve Tamri durup ileriyi işaret etti. Nicholas uçurumu ve dikdikin çıktığı çimenlikteki kaynağı gördü. Hatta Tandera nehrinin karşı kıyısındaki dikenli ağacı bile tanıdı. Mekin adamlarının onları gafil avladıkları ağacı. Nicholas birkaç dakika dinlendi. Matarasından biraz su içti, sonra da onu Tamri'ye uzattı. O bir keşiş, Tanrı aşkına diye düşünerek kendi kendini teselli etti. Küçük şeytan, AIDS'li olamaz ya. Yine de Tamri matarayı geri verdiği zaman ağzını dikkatle sildi. Nicholas yamaçtan inmeden önce tüfeğini yeniden kontrol etti. Dürbündeki tozları üfleyerek temizledi. Dürbünü ayarlayıp nişan aldı. Artık yakından ateş etmeye hazırdı. Tamri'ye arkamdan gel dedi ve benim yaptıklarımı yap. Yamaçtan dikkatle inmeye başladı. Birkaç adımda durup öndeki ve iki yandaki çalılara bakıyordu. Kaynağın etrafında topraklar ıslak ve yumuşaktı. Bazı hayvanların oradan su içtikleri anlaşılıyordu. İngiliz hem Kudu'nun hem de Bushbuck'un izlerini fark etti. Onların arasında avının küçücük kalp biçimi ayak izleri vardı. Nicholas sessizce ilerledi ve çalılığın kenarında dik dikin orasının kendi alanı olduğunu göstermek için bıraktığı işaretleri buldu. Saçma büyüklüğündeki pisliklerden oluşan bir yığındı bu. Küçük antilop her seferinde oraya giderek yığının yükselmesine neden oluyordu. Nicholas artık tamamen ava dalmış, önceki başarısızlıkları merakını daha da arttırmıştı. Sanki insan yiyen bir aslanı izliyormuş gibi bütün dikkatini bu işe vermişti. Her defasında bir tek adım atıp duruyor, ayağını bir dal ya da hışırdayan kuru yapraklara basmadan önce yeri inceliyordu. Gözleri ayaklarından daha hızlı hareket ediyordu. Dik diki kulağının bir hareketi ele verdi. Hayvan yarı gölgede duruyordu. Kızılımsı kahve postu kuru dalların önünde pek belli olmuyordu. Sanki mağundan oyulmuş gibi hiç hareket etmiyordu. Ama o küçük hareket yerini belli etti. Hayvan o kadar yakındı ki Nicholas cilalı onyx kadar parlak gözünden yansıyan ışığı görebiliyordu. Sonra dik dik telaşla uzun burnunu oynattı. Tehlikeyi fark etmişti. Ancak bunun hangi yönden geleceğini bilmiyordu. Nicholas ağır ağır tüfeğini omuzuna kaldırdı. Dürbün tam hayvanın dikleştirdiği iki kulağının arasındaki her tüyü ve kara iğnelere benzeyen boynuzları görebiliyordu. Nicholas dik dikin boynuyla kafası arasındaki noktaya nişan aldı. Hayvanın postunun zarar görmesini istemiyordu. Postu dolduracak uzmanın işini kolaylaştıracaktı. Tamri yüksek sesle "O kutsal bir hayvan!" diye bağırdı. "Tanrı'ya ve vaftizci Aziz Yahya'ya şükürler olsun." Ellerini gözlerinin önünde birleştirerek dizüstü çöktü. Dik dik birdenbire ortadan kayboluverdi. Şimdi sadece çalıların hışırtısı duyuluyordu. Nicholas tüfeğini ağır ağır indirerek çocuğa baktı. Tamri hala dizüstü duruyor, dualar mırıldanıp şükrediyordu. Adam İngilizce "Aferin sana" dedi. "Galiba Voizero Royne seni bu iş için tuttu." Eğilip Tamri'yi ayağa kaldırdı ve Arapça konuşmaya başladı. "Burada bekleyecek, hiç kımıldamayacak ve konuşmayacaksın. Çok, çok yavaş soluk alıp vereceksin. Geri dönüp seni alıncaya kadar böyle yapacaksın. Ben dönmeden kısa bir dua bile edersen, seni cennetin kapılarında Aziz Peter'le konuşmayın için öbür tarafa ben, kendim yollarım. Beni anlıyor musun?" Nicholas yalnız başına ilerledi ama küçük antilop artık iyice korkmuştu. Nicholas hayvanı iki kere daha gördü ancak dik dik çalıların arasından kahverengi bir gölge gibi kaydı. İngiliz keşiş çocuğa epeyce küfretti. Bir taraftan da hayvanın gitgide uzaklaşan ayak seslerini dinliyordu. Sonunda o günlük avdan vazgeçmek zorunda kaldı. Nicholas'la Tamri kampa döndükleri sırada karanlık basmıştı. Nicholas kamp ateşinin aydınlattığı dairenin içine girer girmez Roy'un onu karşıladı.
Ne oldu diye sordu. Dick Dick'i tekrar gördün mü?
Bunu bana değil suç ortağına sor. Hayvanı ürküttü. Dick Dick hala kaçıyordur sanırım.
Kadın çocuğa tam reddedi. Sen harika bir gençsin. Seninle gurur duyuyorum.
Çocuk bir fino yavrusu gibi kımıldandı, kıkır kıkır güldü. Kadın kendisini takdir ettiği için yoldan koşarak inerken kollarını sevinçle gövdesine doladı. Avın sonucu Roy'unu o kadar memnun etmişti ki bir bardağı viski koyup Nicholas'a getirdi. İngiliz ateşin yanında bitkince oturuyordu. İçkinin tadına baktı, sonra da titredi. Alkolden hoşlanmayan birinin sana içki ikram etmesine hiçbir zaman izin vermemelisin. Bu iş incelik ister. Sen ancak nalbant olabilirsin. Ya da İskoçyalıların şu sopalarla oynadıkları oyunlara katılabilirsin.
Şikayetine rağmen içkiden bir yudum daha aldı. Kadın adamın yanına oturdu. Heyecanla kıpırdanıp duruyordu. Ama Nicholas onun bu halini neden sonra fark etti.
Ne var? Sanki bir şey içini kemiriyor.
Roy'un İngiliz'i uyarmak istiyormuş gibi ateşin diğer tarafında oturan Boris'e bir göz attı. Sonra adama doğru iyice eğilerek alçak sesle Arapça konuşmaya başladı.
Tessa'yla bugün öğleden sonra McNimmer'ı görmek için manastıra gittik. Tessa'yı onunla gitmemi istedi. Yani Boris, ne demek istediğimi biliyorsun.
Bu konuda tam bir bilgim yok. Kadına refakat ettin.
Nicholas viskiden bir yudum daha alıp inledi. Soluğunu hızla vererek boğuk bir sesle ekledi. Devam et.
İkisini yalnız bırakmadan önce bir ara Timkat bayramından söz ettik. Bayramın 5. günü baş rahip Tabot'u Abbay nehrine indiriyormuş. Mac bize uçurumun dibine inen bir yol olduğunu söyledi.
Evet, bunu biliyoruz.
Şimdi işin ilginç yanına geliyorum. Ve sen bunu bilmiyorsun. Herkes nehre inen gruba katılıyormuş. Herkes. Başrahip, bütün keşişler, çömezler, inanan herkes ve hatta Mac'le bütün adamları. Nehrin kıyısına iniyor ve bütün geceyi orada geçiriyorlarmış. Manastır bütün bir gün ve gece bomboş kalıyormuş. Bomboş. İçeride bir tek kişi bile olmuyormuş.
Nicholas bardağın üzerinden kadına baktı ve sonra da gülümsedi.
İşte bu gerçekten çok ilginç diye itiraf etti.
Kadın sertçe, seninle beraber geleceğimi unutma dedi. Beni geride bırakabileceğini düşünme bile.
15. ayrımın sonu. Sayfa 161.